Menemen Podcast 61. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 7 Ekim 2021 Perşembe. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 8 Ekim 2021 Cuma. Özgür İnceoğulları ve Burçin Acer sizlerle. Ve bu bölümde yalnız değiliz. Bir konuk ağırlıyoruz. Konuğumuzu büyük bir mutlulukla ve büyük bir coşkuyla sizlere sunuyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz da daha önce bu podcast'te ağırladığımız diğer konuklarımız gibi müthiş bir isim. 20 yıldan fazladır onu hepimiz tanıyoruz. Sesini duyduğumuzda sanki aileden biri konuşuyormuş gibi oluyor. Mesleğinde Türkiye'nin hiç kuşkusuz en iyilerinden, sohbet isteğimizi kabul eden ve bize katılan bir başka eski dost Bünyamin Sürmeli, namı diğer havayı koklayan adam, podcast'imize hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Özgür, kabul etmek ne demek? Gurur duydum, çok incesiniz. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Evet, bizim için özel bir konuk aslında. Yani hem iş arkadaşımız hem yol arkadaşımız.
Aynen.
Dostumuz, güzel insan, bilim insanı, bizim için her şeyi danıştığımız insan. Hadi,
teşekkür ederim Burçin, ne güzel konuştun ya.
Öyle ama.
Ben bir sessizlik yapayım, sen devam et.
Ama gerçekten öyle yani, yıllar içerisinde böyle belki kendiyle alakalı alakasız böyle her türlü bilimsel cevap almak istediğimiz soru için biz havayı koklayan adama gideriz, Bünyamin'e gideriz. O da böyle gayet güzel bize cevaplarını verir, paylaşır. Yıllar içerisinde tabii neler oldu, nasıl buraya geldik, bunların hepsinden bahsedeceğiz, konuşacağız. Radyoya döneceğiz, televizyona döneceğiz ama... Seni buraya konuk etme sebeplerimizden bir tanesi elbette bu yol arkadaşlığımız, ama son dönemde senin yaptığın bir ziyaret de bizi çok etkiledi. Bunu biz Özgür'le kendi aramızda konuştuk ama sen dönünce de mutlaka Bünyamin'e bunu sormamız gerekiyor dedik. Bir Yellowstone gezin oldu senin. Sadece Yellowstone değil tabii, o muhtemelen daha geniş çaplı bir gezi. O geziyi mutlaka konuşmak istiyoruz çünkü oradan izlenimlerini işte Instagram'da biraz paylaşıyorsun. Belki tam anlamıyla her şey de çıkmadı açığa, tam bilemiyorum. Belki bizimle paylaşabileceklerinin sayısı fazladır diye düşünüyoruz. O yüzden Özgür, sen de izin verirsen ben direkt bir Yellowstone'la girmek istiyorum. Bir kere şunu soracağım. Şimdi Yellowstone'un benim için de çok heyecan verici bir yer ama ben daha bu işin popüler kültür tarafında, işte o süper volkan, işte patlarsa bütün dünya yok olacak falan. Benim için Yellowstone biraz o. Ama sen tabii çok daha geniş bakıyorsun işe ve belki de benim bu söylediğim yerin çok dışında bir takım gözlemler için gittin oraya. Bize nereye, niçin gittiğini anlatarak başlar mısın bu ziyaretine?
Şimdi biz bu seyahatte şöyle, yani merkezde evet Yellowstone vardı. Ama onun dışında 7 eyalet dolaştık ve bunların büyük çoğunluğu tabii ki şey, yani doğayla alakalı. 7 eyaletin ilki Florida'ydı. Miami'ye indik ama Miami bizim bu road trip'imizin içinde hani sadece bir şeydi, uçağın ilk indiği yerdi. Yoksa oradan sonra uçakla Las Vegas'a ve Vegas'tan başlayarak tura yola çıktık. Tabii merkezde şey vardı, Yellowstone. Ama biz orada Kuzey Yarımküre'nin en büyük tuz gölüne, o drag yarışlarının yapıldığı otomobillerin, araçların bayağı yüksek süratlere çıkıp önünde hani durma mesafesini karşılama noktasında hiçbir şekilde hiçbir canlının, bitkinin, hiçbir şeyin çıkmaması gerektiği için böyle bir alanın kullanıldığı işte bir tuz gölü. Dediğim gibi Kuzey Yarımküre'nin en büyük tuz gölü. İşte Coyote Gulch dediğimiz bu mağara gölleri tarzı ama muhteşem görüntülerin olduğu kanyon tipi coğrafi alanlar. Onun dışında birkaç daha dünyanın eski buzul göllerinden yaklaşık 2 milyon yaşında Tahoe Gölü, bunu görmek. Ama tabii ki hepsinin hem lokasyon olarak hem de bizim planımızda merkezinde ve ortasında olan Yellowstone var. Yellowstone dünyanın ilk milli parkı. Yani sadece Amerika'nın değil. Tabii doğayla alakalı olunca işler ben de herhalde birçok kişi de öyle bakıyordur. Bu hani bir ülkesi, sınırı, bir yeri yok. Yani dünyanın serveti bunlar. Yani bunlar, Amazonlar da böyle. Avustralya'daki o yanan ormanlarda hepimizin içi yandı. Bizdeki yangınlar da öyle. Yunanistan'da öyle. İtalya'da öyle. Kaliforniya'da yıllarca, aylarca kontrol altına alınamayan yangınlar. Şimdi tabii ki bir milli park. ve aslında hani Amerika'nın milli parkı gibi görünüyor ama dünyanın aslında ilk milli parkı. Çok geniş bir coğrafyada çok ciddi çeşitlilik var ama en temelinde senin söylediğin şey var işin ucunda. Düzlemsel bir volkan burası. Ve burası sürekli aktif durumda. Zaten o suların sürekli kaynıyor olması, sürekli ara ara böyle püskürtüp böyle bir herkes zaten saatini bekliyor. Çıkıyor sırada belki saatini bekliyor derken hani belli zamanlarda patlıyor.
Çok yükseğe çıkıyor mu yani böyle?
Evet, ciddi. Hakikaten. Ciddi böyle önünde böyle fotoğraf çekmekte zorlanıyorsun falan o seviyelerde. Ondan sonra çok enteresan hani belki aralarda söylenecek bir şey ama ben başta söyleyeyim. Benim çok dikkatimi çekti. Galiba ya herkesin gelmesini istemiyorlar ya da başka bir şey bilmiyorum. Bir, evet, doğayı korumak için olduğunu söyledikleri bir baz istasyonu sıkıntısı var. Yani sıkıntısı derken hiçbir şekilde internet yok, hiçbir şekilde telefon çekmiyor. Ve bu çekmeyen alan ne kadar biliyor musun Burçin, Özgür? İki tane İstanbul büyüklüğünde bir alan düşün. Yani İstanbul'un yaklaşık 1,5-2 katına yakın bir alandan bahsediyoruz Yellowstone'da. Mesela biz bir geyserin başına gittik. Oradan çıkıp o günü tamamladıktan sonra otelimize dönmek için yola çıktığımızda mesafemiz yaklaşık 110-120 kilometreydi. Yani şeyden çıkacağız, Yellowstone içerisinden çıkmamız 100 kilometreden fazla.
Peki siz, ben şimdi senin paylaşımlarında gördüğüm bir tane böyle bir Kızılderili çadırı gibi bir çadır vardı.
Evet.
Şimdi o Yellowstone içinde değil mi? Ya da o da mıdır? O dışı, otel
yok, hayır,
dediğin orası mı?
O dışında bir alandaydı. Daha sonra yakınında bir alandaydı. Bu arada Yellowstone'un şöyle bir durumu var. Dediğim gibi mesela herkesin gelmesini istemiyorlar mı ya da başka bir sebeple mi bilmiyorum. Tabelalar da mesela çok az. Ya haritalarda da sadece merkezlerin adları var. Belli önemli merkezlerin adları yazıyor ve haritayı çok iyi okuyabilmeniz gerekiyor. Onun dışında yani girdiğinizde hele bir de akşama ettiyseniz 8-9 falan yaptıysanız çıkamazsınız yani içinden. Kalırsınız orada.
Elektrik durumu nedir? Mesela yani aydınlatma, gece elektrikle alakalı bir durum yok herhalde.
Çok fazla yollarda çok fazla bir aydınlatma yok. Ama var yani öyle karanlık izbe bir durumda değil. Zaten yollar çok düzgün. Hani klasik Amerikan standardı vardır ya. O her yerde olduğu gibi Yellowstone'un içerisinde de var. Şeyler var. Ziyaretçi merkezleri var, oteller var içerisinde. Otellerde bile internet çok zayıf, yani çok az zayıf çekiyor. Her yere giremiyorsun.
Ve bunu özellikle yapıyorlar. Yani böyle hani baz istasyonlarıyla.
Evet, çevreyle, doğayla alakalı. Ama onlar onu anlamadı, onun çevreyle alakasını çözemedim.
Peki o zaman yani doğru mu anlıyorum? Şimdi mesela amatör derken hani bu kadar belki harita okumayı bilmeyen. Ya bir gideyim şöyle bir Yellowstone'u gezeyim. Aslında çok da akıl kârı bir durum değil. Yani bir şeyleri bilip. Biraz da donanımlı olmak lazım anladığım kadarıyla.
Kesinlikle öyle. Bir de şöyle söyleyeyim. Eğer Yellowstone'un tamamını ben gezmek, görmek yani nerede ne var, bütün merkezlerine gitmek, işte şelalelere ayrı, kanyona ayrı, işte ayılara ayrı, bizonlara ayrı, geyserlere ayrı. Ondan sonra bu bizim şey gibi traventenler var ya Pamukkale'de, bunun gibi renkli kayalar var. Bu bölgelere ayrı gitmek istiyorum diyorsan zaten bu bir hafta içerisinde gezilecek bir yer. Yani şimdi şöyle bir şey düşün. İstanbul'un yanına bir İstanbul daha koy ve o büyüklükte farklı 5-6 tane noktada farklı hadisenin yaşandığı, olayın yaşandığı yerler düşün. Şimdi bunların hepsini gezeceksin. Düşünsene nasıl yani ayıracağın vakit. Ve bunların büyük bir çoğunluğunda arabayı bir yere park ettikten sonra biraz yürümen gerekiyor. Dolayısıyla biraz vakit ayırmak, en az 4-5 günü ayırmak gereken bir bölgeden bahsediyoruz. Ama ağırlıkla hani tabii hani ayıyı birçok yerde görebilirsiniz ya da vardır. İşte çakal birçok yerde vardır. Ondan sonra geyikler.
Kurt var mıydı kurt?
Niye
kurt o öyle ya, öyle bir efsanesi vardır oraların, böyle Yellowstone işte bir takım yazılar, hikayeler falan, bilmiyorum. Mesela ne bizon gördünüz, onu gördüm bir videonda.
Evet, bizon. Bir de ya bizon ne hissi veriyor biliyor musun Burcu?
Nedir?
Yani sanki böyle binlerce yıl öncesinden gelen bir canlı hissi veriyor. Çok biz mi bir anlam yüklüyoruz bilmiyorum ama çok ağır, mağrur böyle bir şey bakışı da var. Ağır bir bakışı da var. Uyarılar, söylenilenler, iki otobüs büyüklüğünden daha fazla yaklaşmayın. Ama hani arabaların burnunun dibinden geliyor. Hatta camına şöyle bir kafayı uzatıyor, gidiyor falan. Böyle şeyde de paylaştım Instagram'da da, tam burnumuzun dibinden, yolun ortasından gidiyor. Ben şey dedim zaten, hani mekanın sahibi geldi teftişte diye. Ondan sonra böyle verdiği his, hayvanın duruşu, hafif böyle bir hörgüç gibi bir boynunun olması falan, tüylü olması falan, sanki böyle bir yıllar öncesinden gelen, hani ilk çağlardan gelen bir canlıymış hissi veriyor. Herkesin en çok beklediği hadise yol üzerinde bir bizonla karşılaşmak. Hani Afrika'da vardır ya, aslan göreceğiz parkta diye, Masai Mara'da, Serengeti'de falan. Burada da böyle bir bizon durumu. İşte geyikler var, geyiklerin tipleri, işte boynuzları falan filan. Ayılar var. Ondan sonra işte geyserler ağırlıklı, şelaleler çok büyük ve çok görkemli.
Peki mesela şimdi ben sizi, yani paylaştığın kadarıyla tabii videolardan, işte biraz yiyecek yeme durumunuzu gördüm. İşte iki kişi gittiniz bu arada, onu da söyleyelim. Hatta sen onu açıklarsan, evet, sevinirim. Evet.
Olay seven, buradan sevgilerimizi iletelim.
Fotoğraf çekti değil mi o da?
Evet, Olay zaten fotoğrafçı ve şey... beraberce çektik. O tabii işin profesyoneli. Çok güzel bir şeyde, arşivde yaptı. Hatta onunla alakalı bir YouTube canlı yayını yapacağız. Her bölgenin, her bölgede çektiğimiz fotoğrafın hikayesini anlatacağız. Bir ekrana verip yanında oturup böyle, burada şu var, şurada şu var, buradan buraya gitmek için bu kadar yol kat etmeniz gerekir, burada yemeğe ulaşamazsın. Biz mesela arabanın içerisine bir kere iki kasa suyla doldurduk. Ondan sonra meyveler aldık, işte konserve, fasulye, bilmem ne, ama gerçekten bu şey gibi geliyor, böyle şaka gibi geliyor ama biz o 10 günlük 11 günlük turun bir 4-5 gününde arabada yemek yedik.
Ben de şeyi soracaktım, toplam kaç günlük bir seyahatti bu diye soracaktım. 11 gün dedin değil mi, yanlış duymadım?
Evet, yani aslında başı sonuyla 15-16 gün ama işte ilk 2 gün bir planlama, orada şöyle bir gezinme, son 2 günde dinlenme, sonra dönüş, ama ortada bir 11 günlük 10-11 günlük bir şey var. Bu 10-11 güne yaklaşık 6000 kilometre yol şey yaptık ve 6-7 eyalet değiştirdik. Bu esnada, yani Florida'dan çıktık, işte Nevada'ya, Utah'a, Arizona'ya, ondan sonra Montana'ya, ondan sonra Idaho'ya, Nevada'ya ve Kaliforniya'ya.
Peki böyle hiç korktuğun bir an oldu mu? Yani bir işte kaybolma olabilir veya bir işte bir hayvanla karşılaşma ya da herhangi bir şey, yani böyle biraz gergin anlar yaşadın mı hiç, yoksa gayet böyle?
O Kaya Tegalç'a giderken bunu yaşadık. Kaya Utah sınırları içerisinde bir kanyon göl karışımı bir yer. Yani Google'dan şöyle bir arama motorundan girip tarattığınızda görürsünüz muhteşem görüntüler. Şimdi oraya giderken şimdi belli bir yol kat edip gidiyorsunuz. Belli bir mesafeden sonra anormal bozuk bir yol. Yani anormal bir bozuk yol. Eğer sabırsızlanıp biraz hızlansanız lastiği falan patlatırsınız ya da aksi kırabilirsiniz. Yani o kadar bozuk bir yoldan bahsediyorum. Ve bu yol üzerinde yaklaşık 4 saat kadar gidiyorsunuz. Yani gayet sinir bozucu, böyle bir böbrekte taş maş bir şey varsa hepsini bırakabilirsiniz. Yani öyle bir yolculuk. Şimdi bu kadar yolu gittikten sonra yolun bittiği bir noktaya geliyorsunuz. Artık şey başlıyor, daha doğrusu yolun bittiği noktaya gelmeden önce yumuşak kuma geçmeye başlıyorsunuz. İşte orada saplanıp bir yerde kalabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz çöl kumu yani. Kum çöl. Orada da işte belli başlı aralardan kayalar falan baş verdiyse onlar üzerinden geçerek bir platform yapmışlar. Orada arabanızı park ediyorsunuz ve oradan sonra yürüme başlıyor. İşte biz orada minik bir planlama hatası yaptık. Biz oraya ulaştığımızda saat olmuştu 8.30-9, yani alacakaranlık. Tam bir karanlık çökmemişti. Biraz gidip bir görelim dedik yani. Oraya kadar geldik. Yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun sonundayız. Ya hepimiz sabırsızlanıyoruz orada, hani ne göreceğiz falan diye. Şimdi gece olmuş 8.30-9, oraya gitmen kaç olacak yani? Ne gereği var? Ne yapacaksın orada? Kamp mı kuracaksın? Başka bir şey. Kamp kuracaksan tamam. Şimdi biz bir gidelim. Hani ne kadar mesafe gideceğiz diye. Ya biraz ilerledik. İşte kendi kendimize konuşuyoruz. İşte burada puma mı vardı? Burada ayı mı çıkıyordu? Burada çakal mı vardı? Burada bilmem ne mi? Bir anda böyle
eyvah
diye sesi duyduk. Dedi ki böyle ben böyle rahat rahat gidiyorum ama o ana kadar. Olay sağ olsun dedi ki hiç kimse kımıldamasın dedi. Durun bir dakika dedi. Hepimiz cep telefonlarımızın ışıklarını yaptık. Herkes önüne bak şeyde değiliz. Uzağa muzağa değil. Ayaklarımızın ucuna tutuyoruz. Bir tane çıngıraklı yalan gidiyor önümüzde. Ama yavru bir çıngıraklı yılan. Tabii ki şöyle bir anda herkes böyle bir durdu. Hiç kimse kımıldamasın. Kımıldamıyoruz. Diyoruz ki kımıldamayın. Bu hadi yavru yılandan kaç. Bunun anası manası bir yerlerde buralarda. Çok uzakta değildir herhalde. Yavrusunu bırakıp gitmemiştir. Sonra kendi kendimize şey konuşuyoruz. İşte bu sırtı şeyli olanlardan mı, elmas sırtlı olanlardan mı, bilmem neden mi? Hadi ışığımızı yakıp bakalım falan filan. Sanki kediye bakıyoruz. Ne yapıyorsun arkadaş? Hayvan böyle bir o arada ne yapıyor bunlar diye. O da bir şey yaptı böyle şeyini, sesini yükseltmeye başladı. Dedik hemen uzaklaşalım buradan. Oradan bir uzaklaştık. Ama yönümüz halen ileri doğru. Hep ileri. Gittik biraz daha dedik ya biz ne yapıyoruz? Ya bizim artık buradan dönmemiz lazım. Çünkü bir geceye doğru ilerliyoruz. Araçtan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımız yer yokuş aşağıya ve kum. Şimdi yokuş aşağıya kumda ilerliyorsun. Yokuş yukarı kumda çıkacaksın demek. Ve bizim gittiğimiz yol yaklaşık 40 dakikayı geçti. Yani bir o kadar daha geri geleceksin. Ama yani normal gidişimizin ardında elimizde ışıklar ne varsa bütün hepsini yakarak böyle yukarı şeye doğru o aracı park ettiğimiz yere geldik. Ve orada dedik ki biz buradan geri dönelim mi, burada kalalım mı? Şimdi geri dönersek o 4 saatlik araçla zıplayarak geldiğimiz yolu geri gidiyor olmamız lazım. Ve araç zaten hırpalandı. Bir de yolda lastiği mastiği patlatırsak yani kaldık orada. Dedik ki hiç uğraşmayalım, burada gece yatalım. Çölün içerisinde yatmanın da nasıl bir şey olduğunu yani muhteşem bir şey. Muhteşem. Evet arabanın içerisinde çok konforlu değil. Ama yani bir kere böyle bir gökyüzü yok. Yani muhteşem bir gökyüzü. Samanyolu'nu böyle çıplak gözle görüyorsun. Ben kendi cep telefonumla bile şöyle biraz şeyini açarak pozlamasını açarak 5-6 saniyeye çıkartarak böyle Samanyolu'nu böyle şey elipsoid şekliyle komple gördüm telefonumda. Zaten çıplak gözle baktığında da anlıyorsun 3 aşağı 5 yukarı. Tabii arabanın içerisinde biraz nefes alayım diye camları açık bırakıyorsun. Azıcık uykuya daldığın anda böyle o boynun falan donmuş böyle oran buran tutulmuş şekilde kalkıyorsun. Çünkü buz gibi. Yani öyle böyle bir soğuk değil. Çok ciddi. Gündüz böyle tişört mişört yandığın yerde donuyorsun. Müthiş bir ayazda ısı kaybı var. Çünkü kum yüzey ve ısı kaybediyor. Ciddi bir radyasyon var. Orada biraz üşüdük, biraz yani uyku kalitesi biraz düşük oldu. Biraz camı açıyoruz, sonra geri kapatıyoruz. Arabayı çalıştırıyoruz, geri kapatıyoruz falan filan. Böyle bir gece. Ertesi gün tekrar gitmeye için yola çıktık. Bu benim başıma şeyde de gelmişti. Alaska'da da orada Root buzuluna bir tane tek pırpırlı Cessna ile gitmeye çalışmıştık. İlkinde inemedik, geldik. Ertesi gün bir daha çıktık, bir daha inemedik. Şimdi biz dün gece gittik ya bulamadık. Ya bulamadık derken geri döndük. İkinci gittiğimizde de yani git yaklaşık 2,5 saat kadar bir yol gittik. Ama sonra gittik baktık ki kayaların ucuna vidalanmış çelik barlar var böyle. Belli ki buradan halatla dağcılar inmişler. Yani bu şekilde ekipmanla, ciddi bir ekipmanla gidecek. Sonra biz dedik ki tekrar dönelim, bir rehber eşliğinde bir daha gidelim. Tekrar döndük merkeze, köy gibi dediğimiz bir bölge. Oradan öğrendik ki Coyote'ye gitmek için bir yaklaşık 10 saatlik bir yolculuk gerekiyor. Yani 3-4 saat yürüyorsun, sonra ip halat falan bir yerlerden iniyorsun şeye, kanyonun içerisine. Kanyonun suyun kenarından nehirden yürüyorsun. Yani bayağı bir Vakit ve planlama gerekiyor. Belki de konaklama gerekiyor. Zaten 10 saat gidiyorsan bir 10 saatte geleceksin. Kalman gerekiyor. 24 saat en nihayetinde bir gün. Dolayısıyla orayı üçüncüyü yapacak olsaydık başka planlar aksayacaktı. O yüzden kayıta bizi bekliyor. Orayı yarım bıraktık. Oraya tekrar gideceğiz.
Söylediğin vakitler süre ya 20-20 dakika 20-25 dakikalık yol yok anladım yani 4 saat yok, 5 saat 10 saat zaten geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bir şey ya aslında iki soruyla bu Yellowstone belki defterini şimdilik biraz kapatabiliriz. Birincisi
ki bu daha Yellowstone'a gitmedik. Burası Coyote, Utah'ta.
Ha o tamam, ben benim için bu seyahatin adı Yellowstone, evet. Öyle diyeyim yani, evet. Damgası o. Biz mesela şeyleri ne zaman göreceğiz, hani senin böyle bütün çektiğin veya sizin bütün çektiğiniz işte fotoğraflar, videolar, bir tane YouTube işinden bahsettin ama bir planlama var mı? Biz şu tarihte bunları göstereceğiz, anlatacağız, yayın yapacağız gibi böyle bir plan var mı?
Şu anda fotoğrafları seçiyoruz ayrı ayrı. Şimdi onlarca demeyeyim yani, bak binin üzerinde belki fotoğraf var. Yani dolayısıyla bu kadar şeyi paylaşmanın anlamı da yok, bir vakit de yok. Dolayısıyla bunların içerisinden her bölge için 3'er 5'er tane seçmemiz gerekiyor. Şöyle 40-45 taneye indirip yaklaşık bunları bir slide haline getirip onlar üzerinden hem videoları hem de fotoğrafları. Şimdi paylaş şu da sıkıcı oluyor. Ben de şunu sevmiyorum yani. Gittim Amerika'ya, birçok kişi sağ olsun beraber dostlar sosyal medyada, takipçi dediğimiz ama ben arkadaşlar dostlar diyorum. Onlarla bunu paylaştık yani, gittik Amerika'ya, tamam geldin 3 tane fotoğraf paylaştın, 5 tane daha paylaştın, 3 tane daha paylaştın, 2 gün arayla ne bitmez Amerika bu. Anlatabildim mi? O nedenle bunu sevmiyorum ben. Şu andan itibaren de çok fazla paylaşmayı sevmiyorum. O nedenle hepsini bir araya getirip bir videoya çevirip belki en azından ilham olması açısından da, onun dışında hani ben gidemiyorum ama ne olduğunu görmek istiyorum diyenler bakımından da bir videonun belki böyle bir yarım saatlik, bir de hikayesini de anlatarak, yani şuraya gittiğinde şunu görürsün, buraya gitmenin şöyle zorluğu var, şuralardan bilgi almadan gitmek doğru değil, işte şurada rezervasyonu yaptırmak, mesela bizim konaklamayla alakalı çok ciddi zorlanmamız oldu ama o zorlanmayı da muhtemelen bugün sen gidiyor olsan, ben sana şöyle şöyle yaparsan o zorlanmayı yaşamazsın diyemem. O zorlanmayı yaşamak zorundasın. Çünkü plana sadık kalamıyorsun. Zamanlar, şeyler çok farklı, mesafeler çok uzak. Bir bölgeyi çok beğeniyorsun, ediyorsun, fotoğraf çekmen gerekiyor. Bir yarım saat, bir saat uzatsan bütün plan değişiyor. Dolayısıyla yer, konaklama, bununla alakalı rezervasyon, her gün arabada yatmayı göze alarak hareket edeceksin. Böyle bir durum. Dolayısıyla biz bunun hepsini derleyip toplayıp herhalde tahmin ediyorum 45-50 dakikalık bir videoya çevirip bunu ben YouTube'da kanalımda şey yapıyor olacağım, paylaşıyor olacağım.
Mutlaka yapman lazım. Çünkü ben çok merak eden olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili son sorum şu. Hani derler ya böyle seyahatler insanları biraz değiştirir. Pozitif veya negatif ama bir şey katar mutlaka. Senin için bu seyahat böyle sana ne kattı ya da senden bir şey götürdü mü? Yani bir şeyleri değiştirdi mi? Çok köklü bir değişiklikten bahsetmiyorum ama her seyahatin bir izi olur. Sende ne iz bıraktı bu seyahat?
Şimdi ben farklı kültürler içerisinde herkesin tabii bir şey öğrendiğini düşünüyorum. Yani farklı kültürler içerisinde yaşamanın avantajı nedir? O kültür dediğimiz hadiseyi oluşturan aslında yılların, binlerce yılın belki de birikimidir yani. Ve siz buradan bir Nepal'e gittiğinizde, buradan bir Bombay'a gittiğinizde, buradan bir Nairobi'ye gittiğinizde ya da Miami'ye gittiğinizde, hangi dünya olursa olsun gittiğinizde o böyle süzülmüş kültürü görüyorsunuz yani. Dolayısıyla kitap gibi bir anlamda. Kitaplar nasıl böyle süzülerek bilginin toplandığı, sen bir çırpıda alırsın. Burada da durum o şekilde. O nedenle ben her böyle bir gezimde böyle gerçekten kendimde bir başkalaşmış, başka bir bünyamin olarak geldiğimi hissediyorum. Buradaki fark şuydu. Burada bir kere 7 tane eyalet değiştirme var ve her eyalet kendi içerisinde başka bir kültür aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, aynı kültür diyoruz ama çok başkalar yani. Bu bir, farklı kültürler görüyorsun. İkincisi, Ben bu seyahatte çok dışarıdaydım. Yani çölün ortasında, kanyonda, derede, ondan sonra bir dağın tepesinde falan. Yani çok kapalı yerlerde kaldığımızı hissettim. Ve geldikten sonra şey aradım. Yani sanki yaşantımı biraz daha böyle açık havaya, biraz daha doğaya, biraz daha hiç olmuyorsa bahçeye ya da yani bir şeye evrilmem gerekiyor. Kapalı ortamlarda çok fazla kaldığımızı ve bu bizi doğadan biraz koparttığını hissettim. Amerika'dan geldikten sonra da dedim yaz bitmeden şöyle bir yerlere gideyim de zaten birçok yer Çeşme, Bodrum, şurası burası boşaldı zaten. Hani orada bir 2 günlüğüne şöyle bir hava değişikliği olur diye. Orada da ikisini beraber hissettim. Yani o açık havayı, doğayı, kıyıyı, kasabayı unutmuşuz büyük şehir içerisinde. Ve bu gerçekten insana çok şey katıyor. Biz zannediyoruz ki sürekli tempomuzun içerisinde ancak besleniyoruz. Başka bir yere gidersek her şeyden kopacağız gibi. Artık öyle değil. Artık dünya da öyle değil. Hiçbirimiz öyle değiliz. Hayata bakışlarımız öyle değil. Dolayısıyla biraz doğanın içerisinde, biraz açık havada, biraz gökyüzünü görerek yaşamak iyi geliyor. Onu hissettim bu şeyde, bu seyahatte ve ben bunu ciddi ciddi hissettim. Sen şimdi sorduğunda gerçekten yani nereden geldi aklına Burçin'in demek geldi. Çünkü ben bunu işte geldiğimden beri bir 10 gündür çok derin hissediyorum. Hatta kafamda bazı planlar bile var. Yani hayatıma dair bir takım planlar yaptım. Onlara bile dokunan şeyler. Çok güzel sordun Burçin.
O zaman o planları ayrıca bir mikrofon arkasında soracağım. Bana yeni sorular çıktı. Tabii bir taraftan da kendi hayatımıza bakıyoruz şimdi Özgür'le böyle odalarda podcast kaydeden sürekli montajlar yapan ama çok doğru yani o hissiyatı biz de yaşıyoruz. Herkes yaşıyordur ve elinden geldiğince bunu kırmaya çalışıyorlar ama bu konuyla ilgili daha fazla soracaklarım vardır ama biraz istersen Özgür dönelim Amerika'dan biraz buradaki havayı koklayan adamı ve merak ettiklerimizi de soralım yakalamışken.
Evet, ben izninizle topu bir kanattan öbür kanada taşıyacağım şimdi ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Burçin'in sorularından şunu hissettim Bünyamin. Sanki onu da götürmeliymişsin oralara.
Ya. Kesinlikle. Ama yani bence Burçin çok iyi yol arkadaşı olur. Niye çok iyi yol arkadaşı olur? Ben hani yol arkadaşlığı dedin ya sadece o şey yol arkadaşlığı değil hayata da. Şimdi insanlar yüz yüze konuşurken böyle bir övmek bazen zorlamaktır karşıdaki insanı ama burada ben mesela Burçin'le yayınlarımda seninle belki Özgür çok denk gelmedik ama ben kendimi daha kendimi ifade eder bulurum hep. Yani şimdi siz kafanızda bir şey planlarsınız, anlatırsınız. Ama konuya dair birkaç başlığınız vardır. Ama size çok doğru bir soru gelirse siz anlatmanız gereken ama aklınızda olmayan şeyleri de anlatmaya başlarsınız. O yüzden Burçin'le yayınlar hep öyle olmuştur benim için. Ben her zaman kendimi daha iyi ifade ettiğimi hissederim Burçin'le yayınlarda. Muhtemelen böyle bir seyahat yol arkadaşlığı planımızın çok daha ötesinde keyifli geçirtecektir yolculuğu yani. Vallahi planlayalım Burçin. Seni çıkartmak biraz kolay değil ama.
O kadar güzel şeyler söyledi ki ben burada bitirebilirim podcast'ı. Bunun üzerine daha çıkamam yani bu seviyenin üzerine. O yüzden Özgür sen al, ben biraz keyfini çıkarayım.
Yok yok, Burçin gerçekten hayatı çok iyi gözlemle yani benim ben hep öyle görmüşümdür. O nedenle çok çok güzel ve doğru sorular sorar yani.
Evet, demin de onlardan bir tanesini sordu. Ben az önce söylediğim gibi topu bir kanattan öbür kanada hemen taşıyorum. Dünyanın ilk ulusal parkı Yellowstone'dan başka bir yere gidiyoruz. Yellowstone'dan bahsederken çöller dedin, kanyonlar dedin, şelaleler, gayzerler yani dünyanın bir
Tuz Gölü. Muhteşemdi
tuz
mesela.
gölü dedin. Yani o kadar güzel şeyler anlattın. Benim de gözüme kareler geldi ki seni de zaten takip edenler gördüler onları. Hepsini gördüler. O otobanda yürüyen bizonu da gördüler. Birazdan dünyanın güzelliklerine ve o güzelliklere bizim nasıl hor kullandığımıza geleceğiz. Yani iklim değişikliği konuşacağız, hava kirliliği konuşacağız, belki susuzluktan bahsedeceğiz. Ama dilersen bu ikinci bölümde biraz hemen başlangıçta senin kişisel hikayeni konuşalım. Gerçi herkes seni tanımayan bilmeyen yok ama biraz işin ve kariyerinin dışında da tanıyalım. Şöyle İTÜ Meteoroloji Mühendisliği yıllarına gidelim. Ardından radyoya geçiyorsun. Radyoda hava tahminleri yapmaya başlıyorsun. Havayı koklayan adam oluyorsun. Televizyona geçiyorsun. Tanınırlığın artıyor. Mesela bu yıllardan biraz bahsedebilir miyiz? Yani nasıl yıllardı? Bu söylediğim yıllar biraz hani 20 yıl öncesine gidiyorum belki ama bir de şu var. Şubat ayında iş yerini değiştirdin. 21 yıl çalıştığın yer değişti. CNN Türk'ten ayrıldın. Haber Global'de şu anda bülten yapıyorsun. Gecikmiş bir hayırlı olsun da demiş olalım sana.
Ay, sağ ol, teşekkür ederim.
Bu değişiklik nasıl bir değişiklikti? Memnun musun? Çünkü 21 yıl az bir süre değil yani, dile kolay aynı yerde çalışmak ve sonrasında şirket değiştirmek kolay bir süreç de değil tabii ki. Biraz başa, biraz sona, biraz aralara gidelim ve oradaki yılları hatırlayalım diyorum. Ne dersiniz?
Evet. Burçin bir şey diyecek mi?
Yok, bence iyi. Şimdi tabii öyle bir dönem koydun ki ortaya, hani radyo içinde, televizyon içinde ve o dönem yani hem Bünyamin'in hikayesi hem Türkiye'nin hikayesi o kadar çok değişti ki yani böyle radyoların çok iyi bir dönem olduğu bir dönemde aslında radyoculuğa giriş yaptın değil mi? Yani benim için mesela en zevkli radyoculuk dönemleri biraz o dönemdi. Şeyi söyleyelim, aslında bu her yerde konuşuluyor. Biz de biliyoruz ama dinleyicilerimizden bilmeyen varsa. Yani sen henüz daha böyle medya falan kafanda yokken ne oldu da sen radyonun içine girdin? Hani ben biliyorum bu hikayeyi ama bilmeyen çok dinleyicimiz vardır. O seni tanıyan, tanıştıran, programın içerisine alan o hikayeyi bir kısaca anlatsana bize.
O hikaye şöyle. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde meteoroloji mühendisliğinde okurken daha hava tahmin dersleri falan başlamamıştı. Yani kaçıncı sınıftayım? İkinci sınıftayım. Temel mühendislik derslerini alıyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren de meslek şeyleri, derslere başlayacak yani. Her alan işte elektronik, elektronikle inşaatla alakalı, meteoroloji, jeoloji kendi alanıyla alakalı şeylere girmeye başlıyor. Temel mühendislik derslerinin sonrasında ben böyle bir hava tahminiyle böyle biraz haşır neşir olmaya başladım. Bir gönüllü olarak çalıştığım bir sağlık kuruluşunda sevgili Gevezey de Kadir Çöpdemir ziyarete gelmişler. Ben de o arada böyle şey yapıyorum. Yani ne yapsam da ben üniversitede de öyleydim. Yani insanlara bir şey anlatmayı seviyordum. Yani derslerimi çalışıyordum. Ben son iki hafta vizelere ve finallere iki hafta kala hiç defter kitap hiçbir şey açmazdım. Ben o zamana kadar derslerimi ben çok iyi ders dinlerdim ama hiç not tutmazdım. Hep başkalarının notlarından alırdım, arkadaşlarımın. Ama hiçbir dersi de kaçırmazdım. Bütün dersleri dinlerdim. Son iki hafta hiçbir şey çalışmayıp okulda, üniversitede gelip ders çalışan arkadaşlarımla beraber işte anlatırdım. Bak şunu şöyle çözeceğiz, bunu böyle çözeceğiz, bunu böyle çözeceğiz diye. Sonra anladım ki ben biraz anlatmayı seviyorum. Yani sonra dedim hani bunu nasıl anlatabilirim? O gönüllü olarak bulunduğum sağlık kuruluşunda bir baktım dışarıdan radyoda da çok iyi dinlediğim, çok da keyif aldığım hem Geveze hem Kadir Çöpdemir ikisi beraber bir hasta çocuğu ziyarete gelmişler. Allah dedim, ben hemen tanışmalıyım. Onlar şeylerini, ziyaretlerini, hediyelerini falan getirmişlerdi. Ondan sonra beraber de oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Ondan sonra ben anlattım, dedim ki bakın ben meteoroloji mühendisi olacağım. İkinci sınıftayım. Böyle böyle meraklarım var. Şunu şunu yapmak istiyorum. Benim kafamda ilk böyle radyo aklımdan geçmiyor ama televizyonla alakalı bir şeyler var. İşte sağ olsun Geveze şey dedi. Geldi, ben seni dedi sabah radyoda yayınımı alayım dedi. Böyle bir gün bağlanıyoruz, bir gün bağlanmıyoruz, iki gün bağlanıyoruz, üç gün bağlanmıyoruz falan, böyle şeyler yapıyoruz. Ben aradıkça yayına giriyoruz, aramıyorsam yayına girmiyoruz falan filan. Ama o zamanki şeyi düşün Burçin. Bak yıl 98 Özgür, bak 98, benim cep telefonum falan yok. Ben ankesörlü telefondan, kartlı telefondan yayına girdiğimi biliyorum. Arkada kuyrukta bekliyorlar. Ben böyle elimle işaret ediyorum. Bir dakika, bir saniye durun diye.
Jeton.
Sonra sağ olsun hocalarım odalarını açmışlardı. Tabii üniversitenin hattını şey yapamam. Radyodan arıyorlar. Ben haber veriyorum. O saatte beni arıyorlar. Odadan, hocamın odasından. Ondan sonra oradan telefonla bağlanıyorum falan filan. O zaman internet felaket, bir tane harita okuyacaksın. Haritayı açmak 15-20 dakika sürüyor. Ben yayından 2 saat, 3 saat öncesinden bilgisayarın başına geçiyorum, haritaları açıyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Böyle radyolarda şey, o ara hatırlarsan bir radyolar kapandı.
Evet, evet.
Hatta radyomu istiyorum radyomu falan diye bu antenlere siyah kurdeleler falan şey yapıldı. Onun sonrasında benim radyo şeyimin, kariyerimin çok başlamak, geç buldum erken kaybettim kıvamında hop bir anda kaybettik. Ondan sonra bir şey neydi, CNN Türk kuruluyor ve oradan işte bir meteorolog arıyorlar şeyin de baskısıyla. CNN'in de baskısıyla, CNN Atlanta'nın da baskısıyla diyorlar ki burada bir meteorolog olacak bu kanalda diye. Ve orası da bir meteorolog arıyor. Böylece radyodan, üniversiteden gelip sağ olsunlar buldular. Dediler ki şu işi yapacaksın, şu kadar para alacaksın, şu ekipmanı kullanacaksın, bilmem ne yapacaksın. Benim hiçbirine söyleyeceğim hiçbir cümle yok. Tabii, tabii, olur, tabii falan. Öyle benim üniversitenin 3. yılının sonunda iş şeyim başladı hayatım, profesyonel olarak söyleyeyim. Ondan sonra da başladıktan bir yıl sonra herkes bahar şenliklerinde kumda voleybol oynarken yine şirketten gelip araç alıyordu, işe gidiyordum. Sabah 7'de okula geliyorum, 5'te araç geliyor alıyor beni. Şeye televizyona gidiyorum, gece 3'te eve bırakıyor, ertesi gün 7'de tekrar kalkıyorum. Bir yılı böyle geçirdim, bak bir yılı her gün 4 saat uyuyarak, bazen kış aylarında gün ışığı görmüyordum, böyle bir tuhaf bir durum oluyordu.
Peki şöyle bir şey hatırlıyor musun mesela, tabii artık CNN Türkiye geçtikten sonra zaten orada seni istemişler, talep etmişler, bir şey görmüşler, güvenmişler vesaire, ama ondan önceki radyoda, yani senin o tanınmaya başladığın dönem, ben mesela şimdi hep kendi geçmişime bakınca böyle kırılma anları vardır. Biriyle tanışma olabilir, biriyle konuşma olabilir. Mesela senin için böyle ya bu adam gerçekten iyi dedikleri bir şey var mıydı? Bir tahmin miydi mesela o?
Evet,
bir konuşma o, nedir o?
Bir kere radyo benim için şöyle çok iyi oldu. Yani bana bir konuşma akıcılığı verdi. O bir yayın yapabilme şeyini getirdi. Çünkü iki tane şey var benim alanımda. Çünkü ben iki disiplini bir araya getirmiş bir kişiyim şu anda. Meteorologluk, bir mühendislik, bir de iletişim, yayıncılık. Şimdi bu ikisinin birisi olup diğeri olmadığında iş olmuyor. Yani mühendisliği yapamayıp, yani hava tahminini yapmayıp yayını yapsan, seni zaten yayın hava tahmini için dinliyor insanlar. Ama tahmini yapıp yayını düzgün yapamıyorsan, o zaman öğrendiğini, bildiğini aktaramıyorsun demek. Yani ikisini, bu iki disiplinin bir arada olması gerekiyor. Radyo bana bu noktada o iletişimi kazandırdı aslında. Yani bildiğim, öğrendiğim, bilgi olarak, nümerik olarak, sayı olarak duran şeyi insanların hayatına bir yönetmen gibi. Yani yönetmen lensleri, ışığı, kadrajı bir matematik hesabı yapıyor, bir geometri hesabı yapıyor ama senin duygularını hareketlendiriyor. Yani bunun gibi senin bildiğin mühendisliği bir sosyal bir şeye dönüştürtüyor aslında. Senin hayatına dokunmaya yönlendiriyor. Dolayısıyla radyo bana bunu kazandırdı. Orada biraz hani ya bu çocuk da bu işi yapıyor dedirttiği noktada bir kar tahminiydi. Ha. Zaten bizim isim de oradan geliyor. Havayı koklayan adam adı da oradan geliyor. Sağ olsun Gevze'den. Beraberce böyle bir konuşma esnasında, şimdi çok güzel bir günün öncesinde biz diyoruz ki kar yağacak pazar günü, cuma günü de hava pırıl pırıl, 16-17 derecelerde sıcaklık var, hafta sonunda da kar var diyoruz. Ondan sonra bekle ben de kendimden şüphe etmeye başladım galiba son yayınlarımdan biriydi falan diye, bu cuma günkü. Ondan sonra pazar günü kar patladı falan ama öncesinde böyle hava buz gibi yağmıyor bir şey. Ben balkondayım sürekli, böyle şey gibi sürekli camdan yukarı gökyüzüne bakıyorum. Ne zaman yağacak, yağacak mı falan filan diye. Ondan sonra yağdı ve dize kadar kar oldu. Yıl kaç? 98 yanlış hatırlamıyorsam. 1998 yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Yayında ben tabii muzaffer bir komutan edasıyla radyoya gidip böyle işte biz demiştik arkadaş. Ondan önceki tutmayanları hiç düşünmüyorsun ha. Ondan sonra gittim GVS'ye şey dedim. Neydi? Abi dedim böyle şey yapıyorum yani havayı kokluyorum ediyorum böyle soğuk kokusu var ama dedim şey yok kar yağmıyor falan filan. Aa GVS'ye gidip havayı koklayan adam. Böyle sonra Bünyamin gitti havayı koklayan adam.
Bünyamin benim şimdi aklıma teknik bir soru geldi. Hava tahminlerinde doğruluk payı yüzdesi diye bir şey var mı? Yani şimdi sen kar tahminini tutturdum dedin diye aklıma bu soru geldi. Yani mesela tahminler yüzde kaç olasılıkla doğru çıkar? Ve daha biraz da şey tarafına gideceğim, sosyal tarafına gideceğim. Mesela yanlış çıktığında hiç tepki aldığın oluyor mu? Bu 20 yılı aşkın süre içerisinde başına bununla ilgili komik bir olay geldi
ya
mi
tepki,
hiç?
Tepki tabii ki oluyor. Özgür şöyle oluyor. Şimdi bazen o tepkiye pozitif karşılıyorsun. Bazen negatif karşılıyorsun. Pozitif karşılamak çünkü insanların beklentileri gerçekten yüksek oluyor senden. Yani insanların sana bir tepki gösteriyor olması aslında bir anlamda seni o kadar çok önemsemiş ve ciddiye almış, güvenmiş ve bir hayal kırıklığına uğramış hissi tabii ki. Ama tabii ki burada şu da var ki bizim uğraştığımız canlı bir organizma. Şimdi bir tıp şeyini alanında düşün. Hani ne kadar yaparsan yap her beden, her vücut, her metabolizma birbirinden farklı. Biz her gün başka bir bedenle, başka bir kimyayla, başka bir şekil almış bir organizmayla uğraşıyoruz. Dolayısıyla canlı bir organizmanın nasıl hareket edeceğini öngörmeye çalışıyorsun. Yani bir bilgisayarın akıllı işte şeyler var artık yapay zekalar şunlar bunlar ama en nihayetinde bir bilgisayarın insanı anlaması çok zor. Dil bile üretiyor bugün bir yapay zeka ama insana en nihayetinde diyecek ki bunun fişi nerede? Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim de ne kadar teknoloji yükselirse yükselsin, ne kadar data hakimiyetini artarsa artsın, sen canlı bir organizmayı takip ediyorsun. Bu hiçbir zaman %100 olamaz. Ve o %1'lik, %0.5'lik, %3'lük alana bir yerde giriyorsun ki zaten o %3'lük hata payı çıkmış ortaya. Dolayısıyla bu bir yerde buraya girilecek yani. Dolayısıyla bu sapmalar oluyor. Ha, gelelim bir tahminin tutarlılığı nasıl değişir? Bu ne yapmak istediğinize bağlı olarak değişir. Şimdi bazı modeller vardır. Küresel data üzerinden hareket eder. Daha uzun vadeyi görmek içindir. Dürbün gibi ya da şey gibi lensler gibi düşün. Tele vardır işte 70-200 vardır çok uzak vardır ya da 50 vardır geniş açı falan. Şimdi burada sen yakın zamanı önümüzdeki birkaç saati görmek için başka bir data işte önümüzdeki 2-3 günü görmek için başka bir data ve model önümüzdeki 10 günü görmek için başka data ve model aylık mevsimlik yapmak istiyorsan bambaşka girdiler kullanman gerekiyor ve bunların her birinin kendi içerisindeki hata payları tutarlılıkları datanın sağlığı falan hepsi bir hatanın içerisinde birer girdi. Dolayısıyla bir tahminin 5 günlük tahminin yüzdesiyle 1 günlük tahminin yüzdesi çok farklı, çok başka. Ama bugünkü teknolojiyle kaba bir halde konuşacak olursak bir günlük bugünden yarının tahmininin tutarlılığı %90'ların üzerindedir. Saatlere dönmeye başladığınızda eğer iyi bir bilgisayarınız varsa, hızlı bir bilgisayarınız varsa saatler seviyesini %100'e yakın seviyede belirleyebiliyorsunuz. Niye iyi bir bilgisayarınız varsa diyorum. Çünkü önümüzdeki 2 saatin tahminini yapmak için kullandığın bilgisayar sonucu çıkartmak için zaten 45 dakika 1 saat harcıyor. Sen zaten bir sonraki saate gelmiş oluyorsun. Bilgisayardan çıktığı ihtiyacın olmuyor. Zaten hava değişmiş oluyor. Ya da o tahmin etmek istediğin zaman dilimine gelmiş oluyorsun. Dolayısıyla bunların hepsinin ayrı ayrı şeyleri var, tutarlılık oranları, ama bugünkü teknolojide bir günlük tahminler %90'ın üzerinde, 3 günlük tahminler de %70'lerin üzerinde, 80'ler civarında tutarlılıkla yaklaşık söylenebiliyor. Ondan sonrası uzun vade. Bu arada hani başlamışken burayı da bitireyim. Kış var önümüzde. Çünkü maalesef her yerden, her kaynaktan bir şey duyuyoruz. Kar geliyor, kış geliyor, sel geliyor, o geliyor, bu geliyor diye 10 gün öncesinde, 15 gün öncesinden. Buradan da tüm dinleyicilere de buradan bir bilgi vermiş olalım. 15 gün öncesinden hatta şöyle şeyler, arkadaşlar var, ben amatör bu arada, çok şey de buluyorum, samimi de buluyorum yani, o amatör meteorolog diyorlar ya, yani dünyada bir şeyin sonu lojide biten bir bilimin amatörü olmaz da, mesela kardiyolojinin ben amatörüyüm deyip kalbinizi hangi cerraha teslim edersiniz, eder misiniz, etmezsiniz, bunun şeyi amatörü olmaz. Ama neyse, bazen biz bunları söylediğimizde kızıyorlar bize, böyle kompleks ediliyormuşuz gibi görünüyor ama öyle değil. Neyse, modellerin kendisinin verdiği sonuçlar var. Diyor ki ben 15 gün öncesinden %25'in üzerinde bir tutarlılıkla bilgi veremem diyor. Yani şimdi 15 gün sonra buz gibi bir hava geliyor ya da 10 gün sonra kar geliyor. Bu kar tutmazsa ben şuyum buyum diye böyle ortak, ya da gazeteler manşet atıyor. 10 gün sonra bilmem ne kıyamet kopacak falan diye. Ya da internet portallarında görüyoruz bunları. Modellerin kendisi söylüyor. Diyor ki hepsinin tutarlılık yüzdeleri var. 10-11 günün üzerine çıktığınızda yağışın tutarlılığı %20'lerin altında. Dolayısıyla önümüz kış. Yine gelecek böyle tahminler. Bu vesileyle de bunu söylemiş olalım.
Peki burada ben hem şeyi söyleyeyim, bu hava durumu tahminiyle ilgili. Ben bu kaos teorisiyle ilgili zamanında çok okuma yapmıştım. Bu hava durumu aslında tam da bunun içine giriyor. Onu hani hiç çok uzatmayalım ama dinleyicilerimize bu teoriyle ilgili biraz okuma yapmalarını tavsiye ederim. İklimle ilgili konuya geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Tamam, evet, şu an teknoloji çok ilerledi biliyorum ama bu kadar ilerlememişken bile çok şahit olmuşumdur. Hiç hani çok böyle önemli organizasyonlar, önemli seyahatler öncesi çok böyle enteresan insanlar havayı koklayan adama ulaşırlar, bilgi alırlar ve gerçekten de bu bazen çok hayatidir ve yani benim şahit olduklarımın hepsinde de tam 12'den vurmuştur ki bu kadar teknoloji hızlı değil. Dediğin gibi bir bilgisayarın işte bir işlemlemesi, şunlar bunlar, aplikasyonlar yokken çok şahit olduğum özel anları vardır havayı koklayan adamın. Diyerek hani o isimleri, organizasyonları bir kenara bırakalım. Son dönemece bu iklimle girelim. Biz bugün bu programı yaparken mecliste Paris İklim Anlaşması kabul edildi. Şimdi bu ne kadar önemli, niye kabul ettik etmedik, hiç o toplara girmeyeceğim ama bir şekilde biz de bu yola girdik. Senden bu son virajda şöyle bir şey belki isteyebiliriz. Şimdi bu meşhur işte 1,5 derece şeyleri var, işte 2030 ile 2052 arasında işte artacağı öngörülüyor. İşte orada bir çaba var, sera gazlarıyla, karbon ayak izleriyle ilgili. Bireysel olarak, dinleyici olarak bizim yapabileceğimiz pratik şeylere dair bir şeyler söyleyerek ama tabii ki bu durumun ciddiyetini de anlatarak bize ne tavsiye edersin? Yani tamam, elektriğimizi falan kapatıyoruz, şeylerimize önem veriyoruz, piller, şunlar bunlar, ama bunlar ne kadar etkileyecek genel resmi? Bizim o resmi biraz daha etkileyebilmek için bireysel ne yapmamız lazım? Tabii ki durum ne kadar ciddiyle beraber bunu ele alırsan çok sevinirim. Son dönem işte de bundan biraz bahsederim.
Ya şimdi iklim değişikliği şu anda dünyanın önünde duran en büyük problem. Yani yaşamsal, bu hani sürdürülebilirlik son dönemin popüler şeyi, ifadesi. Sürdürülebilirlik artık şuna gelmiş durumda. İnsan hayatının, insan neslinin sürdürülebilirliği. Yani artık bu noktaya gelmiş durumdayız. Çünkü şu koşullarda devam etmemiz halinde 2100 yılını insanoğlu toplu kayıplar vermeden tamamlayamıyor. Yani şu koşullarda yapılan projeksiyonlar ve herhalde o projeksiyonlara artık inanmayanımız kalmamıştır, değil mi? Şu yaşadığımız hadiselerin bundan 5 yıl önce, 10 yıl öncesindeki öngörülerle örtüşüyor olmasından, diyorduk ki Türkiye'de şöyle şöyle şeyler olacak, hepsini artık canlı canlı yaşıyoruz. Şöyle yangınlar olacak dünyada, hepsini canlı canlı yaşıyoruz. Dolayısıyla herhalde bunu, bu projeksiyonlara soğuk bakan pek kimse kalmamıştır herhalde.
O eşiği aştık, evet, artık.
Evet, o eşiği maalesef deneyimleyerek aşıyoruz. Yani deneyimleyerek aşıyoruz maalesef. Şimdi iklim değişikliği ile alakalı Paris anlaşmasında da, ondan öncesindeki işte Durban'da da, ondan öncesindeki birçok şeyde de,
Kyoto'da falan,
Kyoto'ya kadar, en baştaki Kyoto'ya kadar, yani hepsi şeyde böyle bir prensip ve duruş sergilemeydi. Ama Paris iklim anlaşması aslında duruş sergileme değil, bir yol alma, bir artık bu işin şeyi yok. Hani anlama zamanını çoktan geçtik, uygulama zamanındayız, bize bunu söylüyor. Ama Paris iklim anlaşması da bazı noktalarda bize seçenekler sunup diyor ki şunları şunları şunları yaparsak eğer, 2 dereceyle dünyayı kısıtlı tutmaya çalışırsak sonucumuz şunlar şunlar olacak. 3 dereceyle kısıtlı tutmaya çalışırsak bunlar bunlar olacak. Kısıtlı tutmaya çalışıp beceremezsek şunlar şunlar olacak diye. Şimdi daha yeni bir netice var. Şimdi biz kuraklığı konuşuyoruz ki önümüzdeki 2 ayda çok sıkıntılı görünüyor. Ekim ve Kasım ayları. Maalesef geçen yıl gibi 2 ayı da kaybedebiliriz. Şu anki görünen tablo bu. Doğudan batıyor, kuzeyden güneye, coğrafyamızın neredeyse tamamında. Şey çok dramatik Ekim, Kasım ondan biraz daha gevşek olmak üzere yine kurak bir dönem içerisinde. Şimdi bizim coğrafyamız iklim değişikliğinde en başta buradan etkileniyor ve yeni Birleşmiş Milletler iklim değişikliği departmanının raporu diyor ki eğer diyor 2 derece sıcaklığı şey yaparsak, kısıtlı tutarsak diyor, ki bunun 1.3 derecesini geçirdik. Geriye 0.7 kaldı. 2 dereceyle kısıtlı tutarsak bu en iyimser tahmin. İyimser. En iyimseri. Diyor ki yılın 4 ayında kuraklık yaşayacak dünya diyor. Biz dünyada kuraklık bakımından en önde gelen coğrafyalardan bir tanesiyiz. Avrupa'da İspanya, Portekiz, Türkiye. Daha doğrusu Türkiye, İspanya, Portekiz geliyor. Arkasından Yunanistan, İtalya ve Orta Avrupa. Kuzeye doğru gidiyor. Yani daha çok İspanya, Portekiz ve Türkiye en dramatik seviyede kuraklıktan etkilen. Dolayısıyla biz minimumumuz 4 ay. Bunun üzerinde eğer diyor ki bu 2 dereceden 3 dereceye çıkarsa eğer diyor. Bu hadi ben size sorayım. Bu kurak ay sayısı 4 aydan kaça çıkacak diyor biliyor musunuz? Tahmin alayım. Evet, 2 derecelik sıcaklık artışı yerine 3 derecelik sıcaklık artışı olursa, ki IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Birleşmiş Milletler'le Dünya Meteoroloji Örgütü'nün ortak kurduğu bağımsız bir teşkilat. IPCC diyor ki yüzyılın sonu gelmeden minimum 3.5 derece diyor. Yani siz hayal görmeyin diyor, ama biz yine 2 derecenin de senaryolarını çıkıyoruz, 3 derecenin de. Evet, 2'den 3'e çıktığımızda kaç ay kuraklığa gidiş olur?
6.
Burçin atışını alıyor.
Yani o kadar aritmetik değildir muhtemelen. Bir 9'dur minimum diye düşünüyorum.
10.
10.
Zaten 12 tane ayımız
zaten
var.
Zaten evet yani.
Ve biz burada en uç seviyede etkilenen ülke olarak herhalde 10'un altında kalmayız yani. Minimum 10 ve üzeri. Zaten üzerine gidebileceğimiz 2 ayımız var. Yani dolayısıyla çok ciddi bir, yani çok çok ciddi bir sorundan bahsediyoruz. O nedenle bizim iki şeyin üzerinde durmamız gerekiyor. Birincisi bu duruma gitmemek için yapılması gerekenler. İkincisi bu duruma gelindiğinde nasıl yaşanacağının planının yapılıyor olması gerekiyor. Çünkü yani çok da hayal kurmaya gerek yok. Yani hadi diyelim 10 olmadı, 8 oldu. Yine problem. 7 olsa yine çok ciddi bir problem. Yani dolayısıyla ki bu projeksiyonda 10 şeyde neydi? Bizim coğrafyamız için değil, biz ortalamayı yukarı çeken yerde bulunuyoruz, alanda bulunuyoruz. O nedenle iklim değil, zaten bizim çoktan taraf olmamız gerekiyordu. Ama tabii bütün dünya bir şekilde belli zamanları bekliyor. Yani bizdeki beklenen sebepler de geçerli sebeplerdir muhakkak. Ama bu gemi herkesle beraber bizi en başta etkiliyor. Zaten hani benim üzerinde durduğum mesele şu. Bizim bütün dünyayı böyle çok ciddi bir tazyikle harekete geçiriyor olmamız lazım. Çünkü ada ülkelerinden sonra dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yerlerden bir tanesiyiz. Yani şöyle o kuraklık bandı Özgür nereden başlıyor biliyor musun? Meksika Körfezi'nin ucundan Güney Amerika'da Karayip adalarından başlıyor. Atlantik'i geçiyor. Cebeli Tarık'tan giriş yapıyor. İspanya, Tunus, Fas civarından giriş yapıyor. Bizim İskenderun Körfezi'ne kadar bu hattın tamamı, bak Avrupa'da değil, Kuzey Yarımküre'de değil, dünyada kuraklıktan en fazla etkilenen yer. Bizde de Ege ve Akdeniz bu kapsam içerisinde. Yani bizim bütün dünyaya arkadaş ne yapıyorsunuz siz diyor olmamız lazım. Çünkü biz burada en çok etkilenen yerlerden bir tanesiyiz ve zaten artık görüyoruz. Yani Amazonların yanışını gördük, Avustralya'nın yanışını gördük. Yıllardır Kaliforniya'da yapılan projeksiyonları gördük. Üçer ay, dörder ay her yıl ormanlar yanıyor. Artık onların örneklerini biz de görmeye başladık. Şimdi bu en son orman yangınında tabii çok şey konuştuk. Müdahalede işte uçaklarımızın sayısı şu bu. Ama orada bir şöyle bir gerçek vardı. Tamam, bunların hepsi üzerinde konuşulması ve değişiklik yapılması gereken başlıklar belki. Ama biz 14-15 gün üst üste aşırı sıcak dalga içerisinde kaldık. Biz bunu yaşamıyorduk. Ve yaşıyoruz artık. 14 gün. Bak 14 gün Antalya 44 dereceydi. Yani biz ısı dalgasının adını koymak için zaten kriterlerde 3 gün koymuşuz. 3 günü bulursa ısı dalgası diyoruz. Biz 14 gün olanın adına ne diyeceğiz? Yani dolayısıyla iklim ciddi anlamda değişiyor ve bizim artık gerçekten hastalıklar vardır ya, hasta hasta olduğunu kabul etmesi lazım önce. Ondan sonra tedavi olacak, hastalığı kabul edecek. Dolayısıyla bizim durumumuzu anlamamız lazım. Yani bizim durumumuz öyle, hadi şunu yaparız, hadi geçiştiririz, biz şöyleyiz, biz böyle yardım severiz, şöyle yaparız, böyle yaparızlık bir şey, durum yok ortada. Bu ortada çok ciddi bir şey var. Senin coğrafyanın kuraklıktan çok ciddi anlamda etkilenmesi, ısı dalgalarından çok ciddi anlamda etkilenmesi, deniz suyu sıcaklığının çok ciddi anlamda yükselmesi. Şimdi düşün, bir yerde bir şey oluyor, kuraklık yaşıyorsun, arkasından küt diye hortum vuruyor. Ondan sonra bir sel oluyor. Karadeniz'i hatırlayın. Yani bir yerde ormanın yanıyor. Öbür tarafta onlarca ama onlarca canını kaybediyorsun. O kadar. Hatta maddi kısmı geçtim. Yani şehirlerin kaybolup yutulmasını geçtim. Yani can kaybediyorsun. Dolayısıyla artık şey yok bu işin. En dramatik, en üst seviyede biz etkileniyoruz. Dediğim gibi en son daha yeni 2 günlük bir rapor bu söylediğim. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Departmanı'ndan geldi. 2 derece ile 3 derece arasındaki farkı söylüyor. Hangisini alırsın? 4 ayı mı kabul edersin? 10 ayı mı kabul edersin?
Şu anda kendimi o iklimsel göç yapan topluluk arasında görmeye başladım. Yani sonuçta bunlar da olası senaryolar, göçler olacak çünkü insanlar bir yerde yaşayamayacaklar, su bulamayacaklar, bitki yiyecek vesaire göç edecekler. Bir arkadaşım bana demişti ki aynı yaşlarda, ya biz nasıl bir döneme denk düştük, işte iklim değişti, şöyle oldu böyle oldu, ama dedi ki en kötüsü bizim yaşlılığımız olacak dedi. Bizim yaşlılığımızda daha sıcak olacak dedi, daha az su olacak falan, böyle bir bana kötü bir senaryo çizdi ama aslında çok da mantıksız değildi. Hatta geçenlerde mutlaka sen de rastlamışsındır, bizden sonraki kuşakların, yani bu Y ve Z kuşağının muhtemel yaşayacağı ortamlara dair bir projeksiyon yapılmış. Yani şu an çocuklarımız olarak gördüğümüz kuşaklar için gerçekten, eğer böyle giderse, onun da altını çizelim, zor bir dünya, zor şartlar bekliyor hepimizi, bizim yaşlılığımızı.
Dünyada ölü zonlar oluşacak Burçin, Özgür. Yani ölü bölgeler oluşacak. Yani orada hiçbir şekilde canlının yaşayamayacağı bölgeler, alanlar oluşacak.
Evet, dünyadaki yaşam değişecek. O net bir şekilde gözüküyor. Eğer radikal kararları yarından itibaren almazsak, ama bunda da galiba kendimize çok güveniyoruz. Yani her zaman olduğu gibi o insan varlığının kendine özgüveni yüksek, evet. Ya bunu bir şekilde
primatın en tepesinde benim patron diyor.
Aynen öyle.
Bir şey yani, olmaz ya, bir şey olmaz ya bize.
Ama yani bu, ben bunu şeye çok benzetiyorum. Bu Marmara Denizi'nin yaşadığı hadiseye. Şimdi o müsilaj dediğimiz hadise neydi aslında? Yani doğanın kendi kendini korumaya alması. Nasıl vücudumuz bir yerinde bir problem olduğunda işte boynun hemen tutuluyor. Biz boynu açmaya çalışıyoruz. Arkadaş, vücut diyor ki oynatma. Boynunu oynatmaman gerekiyor. O yüzden tutuluyor. Orayı kasıyor, korumaya alıyor. Ödem dediğimiz hadise değil mi, bir ekleminde? Orayı hareket ettirme diyor. Burada bir problemin var senin. Şimdi bir şekilde doğada dünya üzerinde insanoğlu varken de yokken de bugün bildiğimiz insanın, bugün bildiğimiz canlıların, bugün bildiğimiz bitkilerin olmadığı zamanlarda da yaşantısına devam etmiş ve kendi kendini bir denge kurabiliyor. Yani zaten evrenin durumu bu şekilde. Bütün evren sürekli bir referans değeri var. Dengeye geliyor. Hop, ona göre dengeye geliyor, dengeye geliyor. Ve doğada da böyle bir denge tabii ki illaki olacak. İşte bunlardan bir tanesi virüsler. Yani bunlardan bir tanesi donuk toprakların çözülmesi. Bunlardan bir tanesi yer altından çıkan gazlar, şunlar bunlar. Yani dünyanın sigortaları var. Sen dünyanın ısısını artırdığında o sigortalar tık tık tık tık elektrikte nasıl bir yüklenme olduğunu da atıyor. Sigorta hop elektriksiz kalıyorsun. Burada da işte donuk topraklar çözülüyor, virüsler çıkıyor, salgın hop insanlar evlere kapanıyor, tık bir şeyler oluyor. Tabii bu virüsler hakkında da yine şu anda en son yaşadığımız pandemide de birçok konuşulan şey var. Ama hiçbiri şeyin dışında değil, yani doğanın bu denge planı dışında değil. Dolayısıyla biz şunun farkında olmamız lazım. Yani doğa, atmosfer bir şekilde dengeye geliyor ama biz burada tutunabiliyor muyuz, tutunamıyor muyuz? Problemimiz bu. Dolayısıyla dünyanın sigortalarını attırmamak lazım.
Ne kadar güzel bitir. Ben yine o bir şey olmaz abi diyen adama döneyim de biraz güzel bitireyim bu şeyi. Çünkü sen işte Bünyamin'le konuşmanın şöyle bir şey var. Şimdi konuştukça benim aklıma geliyor. Abi o buzullar eriyince alttan vahşi virüsler mi çıkacak sorusu geliyor. İşte acaba tekrar bir buzul çağı mı gidiyoruz sorusu geliyor. Geliyor da geliyor. O yüzden bir yerde kapatmam lazım. Durdurmak lazım. İyi bir şeyle kapatalım Bünyamin. Yani tamam, gidişat çok iyi değil. İnsanoğlu da buna teşne, yani bunu düzeltmek için ne kadar disiplinli oluruz bilmiyorum ama ya güzel bir şey söyle, ne bileyim işte hani artık elektrikli arabalar geliyor falan, biraz oradan karbonu kısacağız falan, ne bileyim yani bir şey, bir umutlu bir şey söyleyelim, şöyle pratik hayatlarımızı da etkileyecek, bilmiyorum.
Bir teselli ver Bünyamin.
Evet evet yani.
Evet yani aslında hani bunların hepsi hani kötü şeyleri anlatıp insanoğlu tedbir alsın ve hayat daha güzel olsun ve tatlı kısımlar bizlere kalsın, sizlere kalsın, hepimize kalsın. O nedenle biz hep böyle olumsuz kısımlarından bahsediyoruz. Ama burası artık oransal olarak daha büyük bir yer teşkil etmeye başladığı için artık daha yüksek perdeden konuşmaya başladık. Ama onun dışında dünyayı aslında daha yaşanabilir bir yer olarak tutmanın mümkün olduğunu nasıl kendi kendimize matematik olarak anlatabiliriz? Biz hep diyoruz işte dünya üzerindeki insanlığı atmaya çalışıyor, intikam alıyor. Dünyanın bir intikam almak gibi bir duygusu, düşüncesi, böyle bir şeyi yok. Yani doğa, dünya hiçbir şekilde intikam almıyor. Sadece her şeyin yolunda akmasını sağlamaya, senin yaşantının sürebilmesi için bir denge oluşturmaya çalışıyor. Sen dere yatağının üzerine ev yaptığında diyor ki bak burayı aç ki diyor, sen daha rahat yaşa diyor. Tabii onu açarken de senin bir sağlık problemi varsa işte cerrah bir neşter atıyor, yapacak bir şey yok yani. Cerraha kızabilir misin, benim derimi niye kestin diye, senin kitleni tümörünü çıkartıyor içinden, yaşatmak için seni. Şimdi doğada da böyle bir durum var, böyle bir dengeye getirme şeyi var. Şimdi biz dünyada insanoğlu olarak kaç kişiyiz? 8 milyarız, 7.8'i geçtik. Muhtemelen 2050'ye kadar da 9 milyarı geçeceğiz. 9.9,5 milyar falan olacağız. Ve bu 8.5 milyar insanı bir araya toplasak, bir araya topladık, omuz omuza dizdik. Ne kadar yer kaplıyor dünyada? Marmara Denizi'ni doldurmuyor arkadaşlar. İnsanoğlu dünya için çok değil. Biz dengeli, düzgün, gerçekten insan gibi yaşadığımız zaman bu dünya çok büyük bir yer. Ve çok daha fazlasına hizmet verebilecek kadar büyük bir coğrafya. O kadar madeni var, o kadar besini var, o kadar minerali var. Ve bugünkü teknolojiyle, yani bugünkü üretim mantığıyla, bugünkü dijital tarımla, bugünkü mantıkla bayağı bir insan beslenir. Yeter ki açgözlü olmayalım. Yeter ki adaletli, dengeli bir yaşam sürelim. O nedenle bu dünya gerçekten hepimizi çok rahatlıkla ve rahatlıkla misafir edebilecek güçte ve büyüklükte. O nedenle biz aklımızı başımıza aldığımız anda burası gerçekten bir cennet. Ama aklımızı başımıza almıyorsak işte bu mevzuları yaşıyoruz. O nedenle hani benim de pozitif bakışım bu olsun. Biz iyi bakarsak bu dünya hepimize çok net yetecek kaynakları var. Çok net yani. Durum bu.
Özgür, umutlu mu ayrılıyorsun şu anda? Sana seni bir şey yapayım.
Umutlu ayrılıyorum. Sanki böyle içimden bünyemin istek parçası olarak We Are The World falan diyecek gibi mi? Ama biliyorum onu söylemeyeceğini. Bünyamin, pozitif ve biraz eğlenceli bitirmek için birazdan istek parçanı soracağız ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben iş yerinde, Cenevre'de iş yerinde ofisin camından tam karşıya baktığımda kocaman bir bina görüyorum. Her gün önünden yürüdüğüm böyle dev gibi bir yer. Adı da Organizasyon Meteorolojik Mondial, yani Dünya Meteoroloji Örgütü. Yarın diyeceğim ki Bünyamin'in size selamı var. Öyle şey yapacağım. Senin selamını götüreceğim oraya. OMM yazıyor kocaman böyle binanın üstünde. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş olduğunu biliyorum. Hani detay olarak ne yapıyorlar tam bilmiyorum ama herhalde hava durumuna dair bütün bilgilerin böyle bütün dünyaca ortak kullanımını amaçlıyor olabilirler diye tahmin ediyorum. Sen daha iyi bilirsin. Her neyse, çok uzatmıyorum bu konuyu. Geldiğin için, konuk olduğun için, bizimle konuştuğun için çok çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sohbet oldu.
Ben teşekkür
oldu.
Ederim.
Yellowstone Ulusal Parkı'nda başladık, senin hikayenle devam ettik ve en sonunda iklim değişikliğiyle bitirdik. Eğer Burçin'in son eklemesi, son soruları yoksa biz senden istek parçanı isteyebiliriz artık.
Havayı koklayan adama soru bitmez. Bu iş böyledir. O yüzden bence bu bölüm için bu kadar diyelim. Hani eski televizyon programlarında olduğu gibi güzel bir şarkıyla kapatalım. Çok merak ediyorum Bünyamin'in ne isteyeceğini.
Vallahi ben benim aklıma gelen şarkı şey oldu aslında, biraz da manidar oldu ama tesadüfi bir manidarlık. Ben Steve Miller Band'den bu sen şarkının doğru adını Burçin söyleyeceksindir ama ben nakaratını biliyorum ama Wake Up, yani hepimizin aslında kalkması, uyanması gereken bir dünyadayız. Tam da tesadüf oldu. Şey, böyle istek şarkı çalabiliyor muyduk, ben bilmiyordum. Bak ne güzel oldu.
Çalabiliyoruz.
Muyuz?
Sen zaten müziğin içinde de bir adamsın. Yani tamamen hani bir radyoların içinde. Sen ne tür müzikler dinleye dinleye buralara geldin ben biliyorum. O yüzden bir de bu da çok da güzel bir şarkıdır. Benim en sevdiğim klasiklerden biridir. Ki şey yapma, herkes Wake Up Wake Up diyebilir bu şarkıyı. Serenade from the Stars gerçek ismi ve Türkiye'de de çok sevilir bu şarkı. Ben de bayılırım ve uzun zamandır da bu tarzda bir şey çalmamıştık. Bence iyi bir kapanış olur. Özgür.
Harika, evet. Steve Miller Band, Bünyamin Sürmeli'nin istediği parça, Havayı Koklayan Adam'dan geliyor ve Serenade from the Stars. Tekrar teşekkür ediyoruz Bünyamin.
Rica ederim, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.